العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün nebilerin ümmetlerine tebliğ ettikleri namaz ibadetini burada öğrenmeye devam ediyoruz. Bilgilerimizi hatırlayalım. Beyyine suresinde Allah-u Teala bütün nebilerle ilgili olarak şöyle demişti: وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لِهُدِّينَ هُنَفَا. Onlara verilen emir sadece dini Allah'a has kılarak, yani dinle ilgili bütün tanımlamaları Cenab-ı Hakk'a bırakarak samimiyetle ona kulluk etmeleri. Verilen emir sadece o. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Namazı tam kılmaları ve zekatı vermeleridir. Şimdi namazı kılmaları ifadesi bütün nebilerin ümmetlerine verdikleri emir olarak bize bildiriliyor. İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Şerif'in binasını yükseltip tamamladıktan sonra dualarından birisinde Rabbena liyukimus salah, ya Rabbi bu insanlar namazı tam kılsınlar diye bunu yaptım dedi. Bir başka duasında Rabbi cealni mukimus salati ve min zürriyeti, ya Rabbi beni ve soyumdan gelenleri bu namazı tam kılan kişilerden eyle demişti. Dolayısıyla namaz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme has bir ibadet değil. Adem Aleyhisselam'dan son nebiye kadar bütün nebilerin ümmetlerine emrettiği bir ibadettir. Şimdi bu ibadet bütün nebilerin ümmetlerine emrettiği ibadet olduğu için hepsinin kıldığı 5 vakit namazdır. Bunu daha önce de gene hatırlatalım size. Namaz vakitleriyle ilgili Cibril hadisinden bahsetmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam Kabe-i Şerif'in yanında 2 kere 5 vakit namazı kıldırmıştı. Ve birincisinde vaktin başında, ikincisinde de sonunda kıldırmış. Sonra da demişti ki işte ya Muhammed bu senin ve senden önceki nebilerin ibadet vakitleridir. İbadet bu iki vaktin arasındadır. Hem namazın nasıl kılınmış olduğunu göstermiş oldu Resulullah. Çünkü o nebilerin tamamına vahiy getiren Cebrail aleyhisselamdır. Onların hepsini yakından tanıyan, bilen. Bir de burada daha sonra inşallah konularımız arasına girer. Ruh kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ilim anlamında kullanılıyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا, değil mi? Böyle bir ayet-i kerime vardı. وَكَذَٰلِكَ اُوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. İşte böylece sana kendi emrimizden bir ruh indirdik. Şimdi Cebrail aleyhisselam da الرُّحُ الْاَم۪ينَ, güvendir ruh. Yani onun bilgisine güvenilir. Yanıltmaz insanı. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip namazı öğretince önceki ümmetlerin kıldığı namazı doğru bir şekilde Resulullah'ın öğrenmiş olmasını sağladı. Çünkü biz yine Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki bunlar ümmetlerini cemaatlerini koruyabilmek için bile bile birçok yanlışların içerisine giriyorlar. Resulullah da o yanlışlardan emin olarak Cebrail aleyhisselam'dan namazı öğrendi. Dolayısıyla onun kıldığı ve bize kadar gelen namaz bütün nebilerin kıldığı namazdır. Şimdi burada çeşitli şeyler var namazın içerisinde. çeşitli eylemler var. Kur'an-ı Kerim'de onlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmemesi son derece normaldir, tabidir. Çünkü Kur'an önceki ümmetleri tasdik için gelmiş olan bir kitaptır. Eğer bir değişiklik olsaydı muhakkak onu söyleyecekti. Şimdi burada diyor ki mesela Nisa suresinin 101, 102 ve 103. ayetlerini şöyle hiç okumadan özetleyeyim ben size. Nisa 101. ayette sefer sırasında namazın 2 rekat kılınacağı ama karşınıza yani 101 ve 102'yi birlikte okuduğumuz zaman ortaya çıkıyor. Sefer sırasında namazın 4 rekatlık namazın 2 rekat olarak kılınacağı ama karşımıza düşman çıktığı zaman 1 rekata indirilmesinde bir günah olmadığı ifade ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme deniyor ki sen onların içerisinde olur da namazı onlar için tam kılarsan, yani her iki grup da senin arkanda namaz kılsın diye sen tam kılarsan, onlar da kendilerine verilen ruhsatı kullanırlarsa o zaman ikiye ayır onları, bir grup senin arkanda namazı kılsın, onlar secdelerini tamamlayıp birinci rekatı bitirince düşmanın karşısına geçsinler, diğer grup gelsin ve seninle beraber namazı tamamlasınlar. Şimdi burada birer rekat korku olduğu zaman, karşıda düşman korkusu olduğu zaman namaz terk edilemiyor, namaz kazaya bırakılamıyor. Bir rekat da olsa kılınması gerekiyor. Oruç gibi değil, oruçta hasta olan tutmayabilir, yolcu olan tutmayabilir ama burada karşında düşman da olsa namazı asla geriye bırakamıyorsun. Niye öyle? 103. ayette diyor ki Allahü Teala inne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Çünkü namaz müminler üzerine vakitle sınırlı bir farz olarak yazılmıştır. Vakit bitti, namaz da bitti. Artık bütün ömrünü namazla geçirsen o geçen namazı karşılaması mümkün değil. Giden gitti. Şimdi işte burada diyor ki Nisa suresinin 103. ayetinde فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. O namazı kıldığınız zaman, yani o bir rekatlık namazı kıldığınız zaman, bir önceki ayette bir rekattan bahsediyor çünkü اَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. O namazı sen onlar için kıldırdığın zaman diyerek o bir rekatlık namaza işaret ediyor. Bir rekat namazı kıldığınız zaman, bitirdiğiniz zaman değil, kılarken eda manasına o namazı kılarken fezkurullaha kıyamen, ayakta Allah'ı zikredin. Şimdi Allah'ı zikredin derken neler akla gelir? İşte tekbir almak. Arkasından işte Sübhaneke okuyoruz ya da inni veccehtu veciye lillezî fatarâs semâvâti vel ard diye onu okuyoruz. Resulullah'tan gelen çeşitli dualar var. Onları okuyoruz. O da bir zikir. Fatiha suresini okuyoruz, Zammı sureyi okuyoruz, o da bir zikir. O konuda inşallah Enes hocanın hazırlıklarını iki hafta sonra ayrıntılı bir şekilde dinleyeceğiz Allah nasip ederse. Epey zamandır bir hazırlık yapıyor. Ve son derece önemli bir konu. Ben şimdiden söyleyeyim, bizim bugünlerde dünyanın hemen her tarafında tartışılan kaderle ilgili çalışmalarımızı gölgede bırakacak derecede önemli bir konudur. Onu inşallah iki hafta sonra. Demedi demeyin yani. Yok, bu defa fena karışacak. Kader gibi değil yani. Bu defa çok fena karışacak. Ama onu inşallah iki hafta sonra yapacağız Allah nasip ederse. Mesela fezkurullâhe bu unutulmuş olan bir emirdir. Onu inşallah Kur'an ayetleriyle çok net bir şekilde ortaya koyacağız. Allah'ı ayakta zikredin. Oturduğunuz yerde zikredin ve yanlarınız üzerineyken zikredin. Yanlarımız derken işte rükû ve secde de ona giriyor. Onu daha sonra ayrıntılı olarak şey yaparız. Şimdi burada diyor ki feydat me'nentum, bir önceki ayete atıfta bulunuyor. Güvene kavuştuğunuzda, onun için buraya kadar anlatılan düşman karşıdayken yapılacak şey o bir rekatlık namaz. فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, mutmain olursanız, yani düşmandan emin olursanız, düşmandan tehlike geçti dediğiniz an, فَاَقِيمُوا الصَّلَا, o namazı tam kılın. Şimdi Arapça bakımından bir önceki ayette فَاِذَا اَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَا, ikame kelimesiyle var. Burada da akimu, Resulullah tam kılmış oluyor. Onun için وَاَقِيمُوا الصَّلَا, namazı tam kılın diyor. Öbürleri فَالْتَقُمْ, kıyam kelimesiyle, onlar sadece bir rekatlık namaz kılmış oluyor. O namazı tam kılın diyor. Demek ki bir önceki ayette bir rekatın nasıl kılındığını Cenab-ı Hak ayrıntılı bir şekilde anlatmış oluyor. Sonra da şunu söylüyor az önceki okuduğum ayeti. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûta. Hani birisi diyebilir ki ya Rabbi, karşıda düşman, savaş hali. Hatta yağmur da yağsa, burada yazıyor, çamur da olsa, hasta da olsanız. Hepsini söylüyor bu ayet, şeydi, bir önceki ayette, 102. ayette. Yani namazı sonra kılsak ne olur? Hayır. Bir rekat da olsa kılacaksın. Niye? İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûta. Çünkü namaz müminler üzerine vakitte sınırlı bir farz olarak yazılmıştır. Vakit çıktı, namaz bitti. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen işte unutma ve uyku sebebiyle eğer vaktin dışına çıkılmışsa o zaman namaz kılınabilir. Çünkü insanın gücü dışındaki bir şeydir. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kişiyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. Çünkü unutmamak diye bir şey olmaz. Mesela bende oluyor. Yani mümkün oldukça cemaatle namazımı kılarım. Bazen bir cemaat, mesela camiye gidemiyorsunuz, derste oluyorsunuz. Dersten çıktığınız zaman zannediyorsunuz ki namazı kılmışsınız. Çünkü ezan okunurken namazı kıldığınız için. Bir de bazen aklımıza bile gelmediği oluyor. Yani ikinci namaz vakti geliyor. Allah Allah, ben bunu, o namazı kılmamıştım diye. İnsanın elinde olan bir şey değil yani, şuurlu olarak şey değil. Uyuya da kalabilirsiniz, insansınız. Bunlar insanın gücünün yetmediği şeyler olduğu için Allah-u Teala da sorum tutmam dediğine göre bir namaz eksik olarak Cenab-ı Hakk'ın karşısına çıkarsak o zaman olmaz. Allah-u Teala da böyle bir imkan vermiş oluyor. Resulullah onu bize bildirmiş oluyor. Şimdi bu namazın şekilleri var. Yani şekillerle belli vakitlerde yerine getirilmesi gereken bir ibadet. Aslında bu derslerimizin bir tanesini de şeye ayırmamız lazım. Bunu bir not alın da. Biliyorsunuz işte Hakkı Yılmaz namaz sosyal ve ekonomik destektir diye, yani uzak ilimle, dürüstlükle, uzaktan yakından alakası olmayan bir iddia peşinde. Ben bu sözlerimden çok rahatsız oluyor ama inşallah ilerisinde onu çok çok daha fazla rahatsız edecek şeyleri bilimsel olarak burada söyleyeceğiz Allah nasip ederse. Onu bir programa alırsanız. Yani bu tür şeyleri de insanların zihinlerinden silmemiz lazım. Yani hakikaten öyle, yani bir Arapça uyduruyor ki Araplar böyle bir Arapçayı hayatlarında duymamışlar. Kendi uydurduğu Arapça ile Kur'an-ı Kerim anlam veriyor. Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti bir başka ayette açıkladığını söylüyor. Kelimeleri yerleşik anlamlarından başka anlama çekmeyi Yahudilere ait bir davranış olarak bildiriyor. Ayetleri ben açıklarım ki diyor, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Yani ayetin kelimeleriyle hiç oynamadan İnsanlar açıklarsa bunu kendini Allah yerine koymak olarak Cenab-ı Hak niteliyor. Açıklamayı ben yaparım diyor. Ama bu şahıs kalkıyor, salat kelimesine öyle bir mana veriyor ki Araplar hayatta böyle bir mana duymamışlardır. Şimdi onu kendisi de kabul ediyor ki tabii diyor ben mecaz manasını verdim diyor. Ondan sonra da bizi de yalancılıkla suçluyor. Yani bu ne biçim ilimse ben onu da anlayamadım. Yani hakaret etmenin anlamı ne? Yalancı demek başka, yanlış yapıyor demek başka bir şeydir. Şimdi kendisini Cenab-ı Hakk'ın yerine koymaktan daha ağır bir suç işliyor. Yani Allah-u Teala'nın bir ayeti kendisi açıklarsa onu Allah yerine koymaktır kendisine diye o ağır suçlamasından daha ilerisine gidiyor. Bir tek kelimeye Arapların da bilmediği bir anlam vererek namazı sosyal ve ekonomik destek haline getiriyor. Bu ne biçim sosyal ekonomik destek ki? Fecir zamanında kılınacak, gece kalkıp kılacaksınız. Efendim, belli zamanlarda güneş batıya kaydığı zaman işte şu. Yani evlere şenlik ama buna ayrı bir ders ayırmamız lazım. Evet, şimdi bugün iki konumuz vardı. Birisi namazda ellerin kaldırılması, değil mi? Şu bağlanması mıydı? Ha, ellerin bağlanması, bir de kıraatti. Kıraati bugün almayacağız. O da şundan dolayı. Dün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bir hutbe camilerde okundu. Öğrendiğimize göre tüm Türkiye'de okunmuş. Sitede o şekilde yazılı. Türkiye geneli diye yazmış, evet, burada. Kendileri öyle yazmışlar. Bu hutbe bizi ciddi manada rahatsız etti. Bu hutbeyi gündemimize alacağımız için namazla ilgili olarak sadece ellerin bağlanması konusundaki arkadaşlarımızın hazırlıklarını dinleyeceğiz. Ondan sonra diğer konuya geçeceğiz. Önce kimi dinliyorduk? Şia'yı mı? Evet, Kadir Hoca'dan Şia'nın namazda ne yaptığını, elleri bağlama konusunda
hocam, dinliyoruz. Şia'da elleri bağlamak bidat ve haram olan bir konudur. Bunu özellikle Belaziri'nin Ensabul Eşraf kitabı Muntesiku Urvetul Vuska.
Ya mikrofonu yaklaştın.
Belaziri'nin Ensabul Eşraf kitabı Muntesiku Urvetul Vuska ve Mecmeul Bahreyn diye kitaplarda yer aldığına göre bu İran fethedildiğinde İranlı esirler ikinci halifenin huzuruna getiriliyor. Onların
Ömer radıyallahu anh'ın huzuruna getiriliyor. Ki İranlıların hiç sevmediği bir zattır. Evet.
Ve o anda köleler halife karşısında ellerini bağlıyorlar. Büyükler karşısında ellerini bağlama adetlerinden dolayı halife soruyor, bunlar niye böyle yapıyor? Bu bizim büyüklerimize karşı yaptığımız bir tavırdır, bir davranış şeklidir diyorlar. Bunun üzerine kendisi de diyor ki Allah'ın huzurunda namazlarda bu şekilde bizim de bu şekilde davranmamız güzel olur diye bir kaynak zikrediyorlar. Ama kendi kaynaklarında da özellikle Hazreti Ali'den Vesail-i Şia cilt 4 15. babda buyuruyor vela tükeffir, ona tekfir veya teketüf diyorlar Arapça, el bağlama. Vela tükeffir fe innama yesna zalikel mecus. Ellerinizi namazda bağlamayın. Çünkü bu adet mecusların, mecusilerin, İranlıların adetidir.
Ali mi söylüyor?
Efendim?
Ali mi söylüyor? Hazreti Ali mi söylüyor?
Hazreti Ali, evet. Hazreti Ali'den naklediliyor. 6. Ehl-i Beyt İmamı İmam Cafer-i Sadık da Hammad bin İsa diye bir zat, kendisine lütfen bana Peygamberin Efendimizin kıldığı namaz Nasılsa bana o namazı öğret bütün müstehaplarıyla. Bana onu öğret deyince İmam Cafer-i Sadık, Ebu Hanife'nin de üstadı, kalkıp onların önünde, orada bir cemaat de olduğu anlaşılıyor, namaz kılıyor bütün müstehaplarıyla, erkanlarıyla ve orada elini bağlama şekli yok. Dolayısıyla diyorlar eğer öyle bir şey olsaydı, zaten İmam Cafer-i Sadık bunu en azından diğer müstehapları yerine getirdiği gibi bunu da yerine getirirdi. Aynı şekilde Muhammed bin Müslim İmam Sadık'tan ve İmam Bakır'dan, ikisinden de naklediyor. Birisi ellerini namazda üst üste koyuyor, bağlıyor şeklinde. İmam buna diyor bu tekfirdir. Arapça şeyi, bu el bağlama üst üste ve bu şekilde sakın yapma diye söyleniyor.
Tekfir mi, tekfif mi?
Tekfir hocam. Tekfir ve tekettüf diye geçiyor.
Tektir, ta ile.
Tekfir.
Fa ile.
Tabi.
Tekfir.
Tekfir. Yükeffir de dedi ya zaten şimdi la tükeffir. Yani,
kef anladın da kef. Tekfir.
Nereden gel, niye o münasip şey söyleniyor bilemiyorum.
Tekfir kelimesi pek.
Şimdi namazı
ama tekfir. Ama kef, kef de uymaz. Tüf. Kef de uymaz ama.
Tekettüf var hocam. Bir de diyorlar tekfir. Neden diyorlar bilmiyorum. Acaba örtme anlamında o şeklinde mi?
Yani bir elin diğer eli örtmesi manasında olabilir belki öyle. Belki o manada olabilir, evet.
Tabii.
Çünkü küfür örtmek olduğu için bir eli diğer elin üzerine koymak onu örtmek olabilir.
Tabii. Zürare de yine Ebu Cafer Sadık'tan naklediyor. Namazlarına önem göster ve ellerini bağlama. Çünkü bu mecusilerin yaptığı bir iştir. Yine aynı şekilde büyük Şia imam alimlerinden olan Şeyh Seduk Hazreti Ali'den naklediyor. Mevazi-ül Hilaf Beynehu ve Beynel Mezahibil Erba'a adlı kitapta. Orada diyor Müslüman birisi namazda Allah'ın karşısında dururken ellerini bağlamaz. Çünkü bu kafirlere yani mecusilere benzemektedir diye söyleniyor. Şeyde de yine Vesail-ü Şia 7. cilt Babu Adem-ül Cevaz-ı Tekfir. Yine burada hocam tekfir deniyor. Zaten babu bile o. 268. sayfada diyor la yecme'el muslim yedeyhi fi selatihi ve huve kaimun beyne yedeyhi azze ve celle. Müslüman Allah'ın aziz ve celil Allah'ın huzurunda ellerini bağlamaz. Çünkü yeteşebbehu bi ehlil kufr yani el mecus. Bu böyle yaptığı takdirde küfür ehli yani mecusilere teşebbüh benzeme haline girir. Dolayısıyla ellerin mutlaka bağlanmaması gerekiyor. Özellikle de büyük sahabi Ebu Hamid Saidi, Ebu Hureyre Sehli Saidi, Ebu Said Saidi, Ebu Kutate, Haris bin Radi, Muhammed bin Müslime, bunlar arasında namazın müstahaplarını anlatıyor ve orada asla tekfirden bahsetmiyor. Yani el bağlamaktan bahsetmiyor. Sehl bin Said de yine aynı Fethul Bari'de diyor ki bu peygamber zamanında yoktu. Daha sonra ortaya çıktı ve bunu da kanen nasu ye'mürun şeklinde naklediyor. Yani birileri böyle emrediyor. Namazda el bağlamayı emrediyor denildiği için peygambere atfedilmemiş diyorlar. Ve bu kesinlikle daha sonra ihdas edilmiş mecusi bir iş olarak değerlendiriliyor. Efendim?
Sonuç olarak haram mı?
Tabi namazda da batıldır. Yani namazda yaptınız mı? Çünkü ibadet
namazı bozuyor değil mi?
Namazda ibadetler Şia'da tevkiidir diyorlar. Tevkifidir. Yani peygamberin bildirmesine bağlıdır. Dolayısıyla namazda en küçük bir azaltma, çoğaltma o teşri hakkına girdiği için namazı batıl ediyor. Bu kadar hocam.
Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi Fatih Orhun Hoca Hanefi mezhebini anlatıyor.
Hanefi mezhebinde iki terim geçiyor. Bu elleri bağlamakla ilgili olarak, namazda elleri bağlamak. Birisi itimat, diğeri de irsal. İtimat ve irsal ifadeleri geçiyor. Bu iki ifadeyle, bu iki terimle bu mesele şey yapılıyor. İtimat, iftida tekbirinden hemen sonra elleri bağlamak anlamına geliyor. Yani Allahu Ekber dedikten sonra bağlamaya itimat diyorlar. Tekbir getirdikten sonra bağlamayıp yana salmaya da irsal diyorlar. İşte bayram namazı tekbirleri hariç namaz söz konusu olduğunda, cenaze namazı da dahil, vitir namazındaki kunut tekbirleri de dahil, tekbirden sonra elleri salmadan doğrudan bağlamak gerekir diyor Hanefiler. Bu bağlamanın şekliyle ilgili bir iki ayrıntı var. Erkekler için söz konusu olduğunda göbeğin altı, tahte surrat ifadesi geçiyor. Göbeğin altına bağlayacak. Niçin böyle denildiğinde de bunu tazim sebebiyle böyle göbeğin altına bağlamak tazim ifade eder, saygı ifade eder. Namazda da saygıdır zaten maksut olan, asıl olan şey denilmekte. Dolayısıyla bu şekilde delillendiriyor. Bayanlar için olunca bunu göbek altına değil göğüs hizasına bağlamalıdır. Niçin derseniz, sebebi de esterüleha, yani bu onun için daha setre daha uygun bir şey, hal diyorlar. Peki bağlamanın şeyi, şekli ile ilgili neler var dersek, erkeklerin küçük parmak ile baş parmağı sağ elin bileği sol elin üzerine gelecek ve küçük parmakla büyük parmak onu, sol elin bileğini kavrayacak. Diğer üç parmak şu şekilde bileğin üzerinde kalacak şekilde. Erkekler bu şekilde, yani baş parmakla serçe parmak şu şekilde bileği kavrayacak. Diğerleri böyle olacak üstünde. Bayanlarınki ise sadece şeyler, parmaklar sol elin bileği üzerinde şu şekilde kalacak şekli de bu şekilde tanımlanıyor. Esterullah olduğu için.
Evet, tek delil, yani daha iyi kapatır kadınların. Bilmiyorum tabii. Yalnız enteresan bir şey, işte Şia diyor ki elini bağlarsan namazın bozulur. Cafer-i Sadık da Ebu Hanife'nin hocalarından bir tanesidir. Cafer-i Sadık'a dayandırırdı Kadir Hoca şeyin anlatırken, değil mi? Evet. Şimdi öbürü de diyor ki sünnettir. Yani birisi namazı bozar dediğine diğeri sünnettir diyor, değil mi?
Evet, doğru. Şöyle hatta likavlihi aleyhissalatü vesselam inne mine sünneti vat'ul yemin aleşşimali tahte surratı ifadesi var. Resulullah'ın sünnetindendir sağ elini sol elin üzerine koyarak göbek altına hizalamak şeyi. Bir başka rivayet yine Hanefi kaynaklarında.
Ta'rif hadel hadis sahih mi?
Yani sadece Abdurrazak Musallif'inde geçmiş.
Evet. Evet. Bu hadis diyor Abdurrezzak'ın Musannef'inde geçiyor sadece. Başka herhangi bir hadis kaynağında bulamadım. Zayıf olduğu يقول احد ان هذا الحديث Yani ondan başka bir kaynakta geçmiyor. Evet. Sahih olduğu, sıhhati konusunda yeni bir araştırma yapamamış. Evet.
Yine Hanefi kaynaklarında bu konuyla ilgili olarak bir başka rivayette Nebilerin üç şeyi nebilerin ahlakındandır. Selasun min ahlakil enbiya şeklinde. Nedir bunlar? Bu üç şey. Tacilül iftar, iftarda acele etmek. Ve tehirü sahur, sahuru geciktirmek. Üçüncüsü de vad'ul yemin aleşşimel tahte surra. Sağ eli sol elin üzerine göbek altına hizalamak namazda. Bunlar bu üç. O
rivayet hadis mi olur?
Ya burada şöyle söyleyeyim.
Hadis. Leysa kablehu. Az önce okunan hadis değil. Bunu Abdurrezzak'ın musannafında bulmuş Cemal Hoca. Önceki hadis lem tatta'i ala el hadis el-evvel lem tatta'i fi
inne mine sünneti vatul yemin.
Bu son okuduğunuz hadis
li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem
ravisi belli mi?
Yok, sadece şeyde geçiyor. Metinde li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem.
Başı nasıl hadisin? Başı şöyle. Karşılaştırma yapmak için.
Selasun min ahlakil enbiya diye başlıyor.
Selasun min ahlakil enbiya. Şeye mi bakıyorsun?
Yok, Şafiler de aynı hadisi delil getiriyorlar da Tahtes-Surra ibaresi yok yani orada.
Tahtes-Surra.
Tahtes-Surra ibaresiyle mi?
Yok.
Evet, bu burada da Tahtes-Surra diye şeklinde var.
Bu hadisi mi zikrediyor İmam Malik? Ama delil almıyor. İmam Malik kendisi hadis mekruh olduğunu söylüyor el bağlaman, değil mi? Ha, tamam. Çünkü Maliki mezhebinde el bağlanmaz. Ben çok ilginç bir şey yani, Medine mezhebidir Malikiler. Evet.
O şey Hazreti Ali rivayeti galiba. Mine sünneti diye başlıyor.
Sünneti içeri geçiyor. Hocam Ahmed bin Hanbel'in üstüne geçiyor.
Ravi kim?
Ebu Davud'da şey diyor.
Ali, tamam. Doğru.
Tahtes-Surra.
Tamam. Şimdi
Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadismiş bu. Göbeğin altı rivayeti. Tamam.
Evet, şu an itibariyle başka bir şey yok.
El yani bağlamak... özet olarak Hanefi mezhebinde el bağlamak ne oluyor?
Sünnet.
Sünnet oluyor. Tabii. Onu çevir bu tarafa doğru.
O açtı mı? Tekfir kelimesinin neden o anlama geldiğini şey babında. Bu tekfir tefil babındadır.
Tamam.
Gibi. Keffere lehu denildiğinde Arapça ona karşı elini göğsüne bağladı. Saygı gösterdi anlamındadır. Dolayısıyla bu da o Şia'nın İranlı kölelerin adeti olduğu şeyine bir uyum gösteriyor.
Yani Ömer radıyallahu anh İranlı kölelerden bunu öğrenmiş. Biz de namazımızda bunu yapalım demiş. Tabi pek mantıklı bir şey değil ama böyle yazıyorlar. Evet.
Şafii mezhebine geçelim o zaman. Şafii mezhebinde iftitah tekbirinden sonra Allahu Ekber dedikten sonra eller önce bir yana salınıp o şekilde bağlanır ve bunun müstahap olduğu söylenir. Yani Allahu Ekber direkt bağlama şeklinde değil. Allahu Ekber, yani bizim bayram tekbirlerinde olduğu gibi önce bir yana salıp sonra bağlama var. Müstahap ve sünnet iki tabir kullanılıyor bunun için. Burada da söylenen deniyor ki sağ avucu sol elinin işte tam şurasına, yani şu baş parmağın bilekle bitiştiği yerin üzerine gelecek, parmaklar da bileği şu şekilde saracak şekilde bağlanır. Yani kamera görüyor mu bilmiyorum. Yani şöyle şu şekilde bağlanır. Bir miktar şuralardan da tutulmuş olur. Parmağın üstü, yani parmağın bilekle birleştiği yer. Bileğin de kola birleştiği yerden de böyle kavranır. Ve ondan sonra göğsün altı göbeğinde üstü bir yerde bağlanır. Yani göğüs hizamız bizim şurası, şöyle değil. Göbek deliği üstü de değil, orta bir yerde. Şu şekilde. Ama sağ, sol, ona dair herhangi bir açıklama yok kitaplarda. Üstte bir yerde yani. Karnımızda diyebiliriz yani. Karnın üstünde bir yerde. Göğsün altı, göbeğin üstü bir yerde bağlanır. Bununla ilgili delilleri hadisler. Yalnız bu şeyde El Beyan adlı kitapta Şafii alimlerden İmrani ilk delil olarak bu Fesallil-i Rabbike men her ayetini delil getiriyor. İlginç. Yani Nebevi'de Mecmu'da öyle bir şey yok. Sadece hadisler alınıyor. Fesallil-i Rabbike men her. Kevser suresi. Şimdi diyeceksiniz ki yani namaz kıl kurban kes. Ne alakası var bunun? Tabi venhar kelimesinin İbn Abbas'tan, yok Ali bin Ebi Talip'ten yani Hazreti Ali'den şöyle bir açıklaması olduğuna dair bir rivayet getiriyorlar. Demiş ki Hazreti Ali, venhar kelimesinin açıklaması olarak vad'ul yumna alel yusra fis salati tahten nahri. Bu nahir kelimesi normalde şu şura şu bölgeye verilen isim.
Şu şeyin göğüs tahtası mı diyorduk buna? Yok yok şu
göğüs kafesi.
Kafesin birleştiği yere yani şu şimdi şunun tam üst taraftaki V şeklindeki yer var ya onun şu çukur kısmı nahir.
Evet. Nahir oraya dönüyor normalde yani sözlük anlamı olarak. Hazreti Ali de demiş ki venhar kelimesi namazda eli işte o nahrın altına bağlamak demektir.
Böyle.
Yok. Yok genel olarak. Kadın erkek herkes için geçerli olmak üzere. Diyor ki Hazreti Ali bunu ve hâzâ lâ yekuluhu illâ lugaten ev tevkîfen. Yani lügattan yola çıkarak, sözlük anlamından yola çıkarak böyle bir şey söylemiştir. Veya tevkîfi olarak yani Resulullah'tan duyduğu şekliyle. Burada kendi yorumu yoktur diyor ikinci şeye göre. Bundan dolayı diyorlar işte namazda elleri bağlamak gerekir. Halbuki yani fesallî lirabbike venhar kesin bir emir ifade ediyorsa niye müstahap olduğunu söylüyorsunuz? Ona dair de bir açıklamaları yok.
Tabii yani venhar emirdir. Tabii. O zaman nasıl müstahap olur? Yani gerçekten şaşırtıcı bir şey. Tabii.
Namaz kıl ve ellerine bağlı olacak. Yani bu da namazdan da ayrı bir şey gibi olacak zaten.
Sonra 3 tane ayetlik bir surenin bir tane ayeti buna ayrılacak. Ve sen buna müstahap diyeceksin. Yani olacak şey değil.
Evet. Ama mezhebin diğer kitaplarında dediğimiz gibi esas delil olarak kullanılan şeyler bu konuda hadisler. Onlardan bir tanesi Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayet. O da şöyle. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki biz peygamberler topluluğu 3 şeyle emrolunduk. Bunlardan bir tanesi sahur yemeğinin geciktirilmesi, iftarın çabuk yapılması ve namazda ve ne'hude bi eymanina ala şemailina fis salati nokta.
Tahte sureti yok.
Yani namazda sağ elimizi sol elimizin üzerine koymamız bu konuda da emrolunduk. Yani bu da aslında emirse yani ne ifade etmesi lazım bu emrin? Gerçi bu üçü birden şey değil mi ama sahurun ertelenmesi, iftarın çabuk yapılması sünnet. Hani farz olarak değil ama sadece peygamberlere mi emir farz olarak ifade ediliyor? Ümmetlerine belki sünnet öyle mi tevil ediliyor onu bilmiyorum. Çünkü ifade umirna, biz böyle emir aldık diye. İkinci şeyleri de Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayet. Hani Abdullah İbni Mesud namazını kılarken Peygamber Efendimiz sağ elini sol elinin üzerine koydu ve bağladı diyor. Delilleri bu. Üçüncüsü Vail bin Hucur rivayeti. O da Peygamber Efendimiz'in namazını tarif ederken işaretle işte Peygamber Efendimiz ellerini bu şekilde bağladı diye. Sağ elini sol elinin üzerine koyarak bağladı diyorlar. Peki göbeğin altına konulacağına dair bir rivayet getirildi Hanefi mezhebinde. Bu Ebu Davud'da mı geçiyordu?
Ebu Davud'du değil mi?
Ahmet bin Hanbel. Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud.
Ebu Davud bir de Ahmet bin Hanbel var. Bu İmam Nevevi onu delil getirenlere şu şekilde cevap vermiş. Diyor ki evet sizin dediğiniz gibi bir hadis var. Ama bizim dediğimiz gibi hadis de var. İşte bu Vail bin Hucr hadisi, Abdullah bin Mesud hadisi falan bunları verdikten sonra diyor ki sizin delil getirdiğiniz hadis konusunda hani vettefeku ala tadayifihi, bu hadisin zayıflığı konusunda ittifak etmiştir hadisçiler. Çünkü لِأَنَّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنْ اِسْحَقْ الْوَاسِطِي, bu rivayetin senedinde yer alan Abdurrahman bin İshak el-Vasıtî وَهُوَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ اِمَّتِ الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيلِ, cerh ve tadil, ki bu hadis ilminde ravilerin güvenilir olup olmadığını sorgulayan bilim dalı, o ilimle uğraşan imamların ittifakıyla bu adam zayıftır deniyor. Dolayısıyla bunu rivayet ettiği hadisinde sahih olması Şafii'ye göre mümkün değil. O yüzden namazda eller göbeğin altına konulmaz. Göbeğin üstüne, göğsünde altına bir yere bağlanır. Sağ el sol eline konulmak suretiyle. Bu kadar. Daha başka da bir şey yok.
Peki, teşekkür ederiz. Şimdi sıra kimde? Hanbeli mezhebine şey yap, tamam. Evet, Abdurrahman Yazıcı Hoca'yı dinliyoruz.
Hanbeli mezhebine göre elleri bağlamak namazın sünnetlerinden. Bu konuda biraz önce Yahya Hoca'nın okuduğu hadisleri ve yine Cemal Hoca'nın okuyacağı hadislerde benim gördüğüm kadarıyla. Bunların çoğunu sayıyor İbn-i Kudame. Bunların sonuç olarak sünnete işaret ettiğini, Peygamberimizin yaptığına delil olduğunu söylüyor. Ancak kendi mezheplerinin görüşlerine gelince bu konuda Ahmed İbn Hanbel'den nakledilen rivayetler ihtilaflı. Yani nasıl bağlanacak? Alta, üste, işte göbeğin altına, üstüne. Bu konuda 3 farklı rivayet var. Bunlardan ilki ennehu yedehuma tahta sürretihi. Bunlardan bir tanesi işte göbeğin altına koyacak. İkincisi bundan rivayet biraz önce ya hocanın zayıf dediği rivayet Hazreti Ali'den nakledilen vat'ul yemini ale şimali tahta sürreti şeklinde bu rivayete dayanarak ikinci bir Ahmed İbn Hanbel'den nakledilen rivayet fevka sürreti şeklinde. Yine bu Said bin Cübeyr'in Eşşafi'nin kavli olduğu belirtiliyor. Yine İbni Vail bin Hucur'dan nakledilen rivayet bu konuda delil alınıyor. Şöyle rivayet: Ra'aytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberi ben gördüm, yusalli kılıyordu. Ve veda yedeyhi ala sadrihi, göğsüne koydu ellerini. İhtahuma alel ukra, diğeri de onun diğerinin şeyindeydi.
Biri diğerinin üstünde.
Evet. Evet. Bir tanesi de üçüncü rivayet Ahmed İbn Hanbel'den. Ennehu muhayyerin fi zalik. Kişi bunu ister altında üstünde bu konuda muhayyerdir. Dedikten sonra İbn-i Kudame şöyle diyor. Liyennel cemi'a merviyün. Her türlüsü de rivayet edilmiştir. Vel emru fi zalike vasiyun. Bu konuda şey geniştir yani. Hepsi yapılırsa olur gibi bir şey belirtiyor.
O zaman nasıl şey yapıyor? Şambeliler böyle bağlıyorlar.
Yani burada şey olan hocam.
Bir de böyle mi yapıyorlar?
Üçünü de yapıyorlar.
Göbek altına da, göbeğin
yani,
üstüne
üçü de. Ahmed İbn Hanbel'in görüşüne bakarsak üçü de nakledilmiş.
Tabii Ahmed bin Hanbel olduktan sonra bütün
evet,
mezhepte.
Ama tabii
hiç kimsenin hatırı kırılmaz.
Ama buradaki mezhepte hakim olan görüş tam olarak hangisidir? Burada o çok net belli değil hocam.
Tabii. Yani Ahmed bin Hanbel'in bir şeyi varsa bir görüş Maliki'ye göredir. Eli salmak da vardır o zaman.
O yani o burada onun rivayetleri yer veriyor ama o şey Ahmed bin Hanbel'den üçünden nakledilen üç şeyi yok. Hı. Bunun dışında.
Peki şimdi sıra Mehmet Hoca'da. Mehmet Ruzi Hoca Maliki mezhebini anlatıyor.
Maliki mezhebinde özet olarak el bağlamak mekruhtur. İlgili hadislerin sahih olmadığını söyleyerek onu delil almıyorlar. Farz namazlarda mekruh, ancak nafile namazlarda mekruh değildir. Bir de insan çok nafile namazda özellikle namazı uzun kılıyor, halsiz. Bu zaman sağ elini sol elini bağlayarak böyle kendini destek
yani
alabilir.
Dinlendiriyor kendisi.
Dinlendiriyor. O zaman caizdir diyor. Ama farz namazlarda kesinlikle el bağlamak caiz değildir. Mekruhtur. O kadar.
Evet. Şimdi Malikilerle Şia namaz kılarken ellerini yan tarafa salıveriyorlar şöyle.
Daha hazır ol vaziyette. Hı hı.
Esas duruş deniyor ya, Cenab-ı Hakk'ın karşısında böyle. İşte Hanefiler, erkekler şöyle göbeğin altında sağ parmak, serçe parmakla şeyi bileği sarıyorsunuz. Bu eller, bu parmaklarla da bileğin üzerine örtüyorsunuz. Hanımlar için daha kapalı olacağı için şöyle göğsün üzerinde.
Eller böyle değil, şu şekilde.
Evet, bir el diğerinin elinin üzerinde bile şey yapmak, kavramak yok. Hı-hı. Ama bu bir rivayete dayanmıyor. Daha kapalı olur ifadesiyle söyleniyor. Şafii mezhebinde göbek altı yok.
Yok, üstü var.
Burada göbeğin üstünde bir yerde, ister burada, ister burada, ister burada, yani böyle göbeğin üstünde bir yerde, bir de kalbin altına doğru.
İşte öyle bir ibare de ikisinde de yok.
Bir ibarede şeylerde var.
Orada aslında unuttuğum bir şey vardı, hani tam yeri gelmişken hatırlatayım. Bu İmam-ı Şafii el-Üm'de, yani kendisine ait fıkıh kitabında şöyle demiş, diyor ki bu ellerin bağlanmasının esas sebebi, yani bundan kasıt, hani ellerin sabit bir şekilde tutulması, yani başka bir şeyle meşgul olmasını engellemek. Evet. Eğer adam diyor elleriyle böyle işte ikide bir böyle karıştırmayacaksa sağını solunu, ellerine salmasında da bir beis yok.
Çünkü yani, o da İmam Malik'in talebesidir aynı zamanda.
Evet, yani öyle bir şey söylüyor.
Evet, onu da söylüyor. Ama şimdi Şafii'lerde bir de şeyi hatırlıyorum, yani Şafii mezhebinde kalbin altına doğru.
Yani ben böyle bu iki kitapta da ondan rastlayamadım.
Bu arada da
rastlayamadım. Başka bir yerde vardı da.
İşte Hanbeli mezhebi de
üç
şeyi salı vermeyi değil de göbeğin altında da olur, göbeğin üstünde de olur.
Ama sağ el solun üstünde olacak.
Sağ el sürekli solun üstünde olacak diyor. Evet.
Başka? Burada şeyi ben aslında esas.
Ha, sen dinlemedik değil mi? Tamam. Zahiri mezhebi.
Yok, Zahiri Enes Hoca aldı.
Ha, Zahiri sen mi anlatacaksın? Tamam. Şey, evet, paylaştığımız. Enes Hoca, tamam. Sen de dinleyelim de ondan sonra bakalım. Evet, Enes Hoca'yı dinliyoruz Zahiri mezhebi ile ilgili olarak.
Tam Şafii'lerdeki gibi, Şafii'lerdeki şekilde sağ el, sol el üzerinde duracak, koymak müstehaptır.
Ha, müstehaptır. Yani salı versen de olur.
Şey, bu delil o Vahir ibn-i Hucur hadisi, Vahir ibn-i Hucur hadisi ile birlikte başka bir hadisi var. İbn-i Mesud'un gelen. İbn-i Mesud diyor ki, ben namaz kılıyordum, sol elim sağ elim üzerindeydi. Peygamber Efendim geldi, sağ elimi sol elim üzerinde koymayı emretti, ben de öyle yaptım diyor. Bu hadisin delil alıyor. Ama nerede konulması ile ilgili fikir beyan etmiyor. Sadece o Hazreti Ayşe ile Enes Rıziyallahu anh'ın gelen hadislerde tahta sürerdi diye bir ifade var diye onu naklediyor.
Göbeğin altı.
Göbek altını tercih katılıyor.
Yani göbeğin altını esas, Hanefiler gibi yani. Ama müstehap.
Müstehap diyor.
Müstehap, yani sünnet değil.
Evet.
Sünnetten biraz daha zayıf. Yani yapılması güzeldir, hoştur anlamına. Tamam. Böylece başka El hadith el verdi fi hadal mevdu. Tamam. Ve şimdi hadisleri Cemal Hoca'dan dinleyeceğiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bazı hadis.
Garip hada. Kan muftuh. Tamam.
هناك بعض الأحاديث المتعلقة في هذا الموضوع. أولها حديث للبخاري رواه أبو حازم عن أبي سهل أو عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا اسم الباب أو الحديث؟
لا هذا الحديث.
Şimdi Buhari'den ilk rivayeti aldı. كان الناس.
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
İnsanlar diyor sağ elini sol şeyinin, ne diyeceğiz, kol. Sağ elini sol kolun üzerine koyma konusunda emredilirlerdi diyor. Yani el el üzerine değil de, sen geçen hafta şey yapıyordun ya, tenkit ediyordun ya, o şekilde koymaları emredilirdi diyor. Evet.
Abu Hazim yekul la a'lemuhu illa yenmi zalik ila Rasulillah ay yerfa'uhu ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Nabi'yi lezi kana ya'mur.
Hada yermi.
Yenmi yani
yenmi bin nun. Tamam.
Bin nun, na'am.
Diyor ben bu hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu bilmiyorum. Yani oraya kadar ulaştığına dair bir bilgim yok.
Hadis-i ahir li Ebi Davud ravahu anhu.
İkinci hadis Ebu Davud'dan. Yani
illa var öyle.
İlla?
Yani illa Resulullah.
Öyle mi? Ha, hay Allah. Kerri l-ibara.
Kale Ebu Hazim la a'lemuhu illa yenmi zalika ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem.
Ha, tamam. Bunun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet edildiğine başka bir şey bilmiyorum. Yani Resulullah böyle yapıyordu şeklinde ifade eder. Tamam. Ben cümlenin başını kaçırmışım.
Tamam. El-hadis-i tani li Ebi Davud. ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغى من الساعد.
Evet, ben Ebu Davud'dan gelen işte sağ elini sol avucun üzerine koydu. Varrusghu
varrusghu min es-sa'id.
Evet, bu da şeyden. Ne diyoruz buraya?
Yani ala kefhi el-yusra huna varrusghu min es-sa'id hakeza.
Hakeza, ne? Ya biz Hanefilerin yaptıkları gibi oluyor, tamam.
Hazal hadis sahahahu İbn Huzeyme aydan.
Bunu İbn Huzeyme sahih olarak görmüştür diyor. Hanefilerin yaptığını şey yapıyor, evet.
El hadis el ahir li Muslim an Wa'il İbn Hujr en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rafa'a yadayhi. Ve hunak hadis tavil. Thumma vada'a yadahu el yumna ala el yusra.
Ve Müslim'den gelen hadiste işte sonra Resulullah sağ elini sol eli üzerine koydu. Namaz kılarken diye rivayet ediliyor. Evet.
Hunak rivaya an İbn Mes'ud aydan ennehu kana yusalli fe vada'a yadahu al-yusra ala al-yumna fe ra'ahu an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem fe vada'a yadahu al-yumna ala al-yusra.
Bu birinci hadis İbn Mes'ud'dandı. Müslim'den gelen ikinci hadis de gene İbn Mes'ud'dan geliyor. Kendisi namaz kılarken sağ elini sol el üzerine koyar ve işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı.
Yani İbn Mes'ud vada'a al-yusra ala al-yumna lakin an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem sahahahu fa amarahu an yada'a al-yumna ala al-yusra.
Tamam.
Ve hadis akhar İbn Huzeyme fi sahihi قال
sahahahu hada kana yada'u al-yusra ala al-yumna. Evet,
naam,
tamam. Şimdi kendisi sol elini sağ elinin üzerine koymuş. Resulullah sağ elini sol elinin üzerine koy demiş. Evet. İbn Mes'ud için. Az önce o, sen söyle, Enes Hoca söylemişti, tamam.
El-hadithi tali ibn Huzeyme aydan kal, Anvel ibn Hujr sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fe vada'a yedehul yumna ala yedihil yusra ala sadrihi.
Men ismul el-Ravi? Ma ismul Ravi?
İbn Huzeyme, Anvel ibn Hujr.
Vail bin Hujr.
Ha,
onu sen de şey yapmıştın, rivayet etmiştin değil mi? Vail bin Hucur'dan geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsünün üzerinde sağ elini sol eline koyardı diye rivayet ediliyor. Evet. Tamam. Şükran. Peki şimdi
ben bir şey diyecektim. Onu tamam, söyleyeyim. Şimdi söyle. Hani hadisleri gördük. Hani ne kadar farklı hadisler rivayet ediliyor burada. Ve hani İmam-ı Malik hocamın da biraz işaret ettiği gibi biraz önce Medineli ve Medine ehlinin ameli diye Maliki mezhebinin diğer mezheplerden farklı bir usulü vardır. Yani Medine ehli dönülüyor ki yani bunlar burada Peygamber Efendimizle beraber yaşayan neslin çocukları hani en iyi bunlar biliyor olması lazım. Peygamber nerede, ne zaman, ne yaptı diye. Ona rağmen bakın bir dünya hadis rivayet edildi. Peygamber Efendimiz namazda ellerini bağlar, sağ elini solun üzerine koyardı. Ama Maliki mezhebine göre namazda elleri bağlamak mekruh. Şimdi gelin deyin ki İmam-ı Malik hadis münkiri. Peygamberin bütün hadislerini inkar etti. Diyebilir misiniz?
Halbuki en büyük hadisçilerden.
Evet, muhaddis yani.
En büyük hadis
yani alimlerinden. Dört mezhep imamından hani Ahmet bin Hanbel'i sayacaksak bilmiyorum ben mezhep imamı olarak. İmam Malik'tir. Bu kadar hadis rivayet edilsin İmam Malik desin ki elleri bağlamak namaza mekruhtur.
Ve bununla ilgili hadisler sahih değildir.
Bu çok
değildir.
Önemli bir şey bence. Bakın yani biraz önce yine Cemal Hoca'nın zikrettiği hadislerde bir tanesi diyor ki şöyle bağlardı. Halbuki mezheplerden hiçbirinde şöyle bağlanacağını duymadınız. Yani Şafii mezhebinde de, Hanefi mezhebinde de, ondan sonra Zahiri mezhebinde de eller böyle bağlanır bilekten. Bu nereden çıktı? Ama hadis, demek ki yani bir yerde bir hadisin rivayet ediliyor olması, onun mutlak manada delil olarak kullanılabileceği manasına gelmez. Bunu ben şahsen her fırsatta vurgulamaya çalışıyorum. Mezhep imamlarının hadisleri değerlendirirken farklı kriterleri olabilir ve bu normaldir işte. Adam işte bu rivayeti seçmiş, böyle yapardı diyor Peygamber Efendimiz. Niye bunu alsın? Bir şey diyebilir misiniz bunu alması noktasında? Veya bunu tercih eden birine niye böyle yapıyorsun, illa böyle yapman gerekirdi diyebilir misiniz? O da hadis delil getirecek, bu da hadis delil getirecek. Dolayısıyla hani bir yerde bak burada hadis var yanlış yapıyorsunuz dedikleri zaman orada bir durun. Tamam, bakalım onun muhalifi olan bir hadis var mı? Hadisçiler bunu nasıl değerlendirmişler? Kendisi hadisçi olan İmam-ı Malik bunca hadisi varken bir şeye mekruh diyorsa demek ki hadislere bu şekilde yaklaşmak da gayet normal. Yani bu namazla ilgili yani haftaya ondan sonraki haftalarda bu sefer diğer mezheplerin hadislere tıpkı İmam Malik gibi yaklaştığını göreceğiz. Bir dünya hadis rivayet edilecek ama İmam-ı Azam aksini söyleyecek. Ve kalkıp hiçbirimiz de İmam-ı Azam hadisleri inkar ediyor diyemeyeceğiz. Peki onlar öyle yapmıyor ama biz bir şeyi böyle yapınca ya hadis böyle ama ayet de böyle dediğin zaman hoppala oluyorsun hadis düşmanı.
Şimdi ne yapsınlar yani adamlar şimdi söyleyecek başka sözleri yok. Başka.
Yani hadis tamamen farklı bir ilim dalı. Bunun böyle şeyliklerini bilmeden kalkıp insanlara hadis inkarcısı, hadis münkiri, bilmem hadis düşmanı falan ilan etmek çok hani basit bir tabiriyle kolaycılık, kaçak güreşme, yani işte cehalet de diyebiliriz.
Neyse alışacaksın böyle şeylere dur da. Böyle şeylere alışacaksın.
Ha işte yani örnekler çok net.
Onun için hani şey, yavaş yavaş başına vuran taşları başını kuvvetlendirecek en güçlü gülleleri bile böyle topa vurur gibi atacaksın kenara. Baş-